Ayrım 2.
O andan sonra beklenen hiçbir şeyin ve hiç kimsenin bir daha gelmeyeceği belli olduğunda, çok fazla soru ve yanılgı içinde, körlenmesine bir zorunluluk gibi ölümü yüreğimde duydum yeniden. Onun gerçekte hep orada durduğunu anladım. Büyük ve gizli bir sır olarak, acil durumlarda kullanılmak üzere. Ona elimi uzattım ve geri çektim. Konuk olduğum evin, konu olduğum arkadaşımın korkunç sabahını düşündüm ve kendi yatağıma erteledim ölümünü. Yaşamak tasarlanmış ve ertelenmiş bütün ölümlerdir belki de. 2 yıl sonra bir kez daha boynumu sıkan ellerden tanıdım onun hoyrattığını. Karanlığa daldım. Aklımı ve ağırlığımı yitirdim. Gene kırık dökük ama yüreklice geri döndüm. Biraz yılgın ama özgür. Birçok insan bu gidiş gelişleri yaşamıştır. Sorun kanatların o kadar yüksekten uçmaya uygun olup olmayışıyla ilgilidir. Yapmak istediğim o kadar çok şey var ki daha diyorum doktora. Yapacaksın. Şanslı olduğunu düşün. Hiç haberin olmadan iş işten geçmiş olabilirdi. Evet, çok şanslısın. Ameliyattan sonra her şey düzelecek. Bana inanıyorsun değil mi? Bu koşullarda inanmak çok zor. İş yerime dönerken bindiğim arabada kederli bir yüzle oturuyor. Yollara, gelip geçen sağlıklı insanlara bakıyorum. Hiçbirinin haberi yok başıma gelenden diye düşünüyorum. Aynı hastalığa yakalanan birçok insandan şimdiye kadar benim de haberim olmadığı gibi. Ama artık ben de onlardan biriyim. Hastanelere yolum düştüğünde kapalı kapıların önünden ürkek, parmaklarımın ucuna basarak geçtiğim kanser bölümlerinin sessiz, iç karartıcı havasını soluyorum sanki. Bir gün ben de düşebilirim buralara. O anlarda ürküntüyle derdim. İşte o gün geldi. Anneannem rahim kanserinden ölmüş. Onun kardeşi Sabiha teyze de göğüs kanserine yakalanmıştı. 7 yaşlarındaydım. Ölüm döşeğinde gördüm onu. Ceviz kaylolasında ölmesi olanaksızmış da uyuyormuş gibi dalgın, akça pakça yatıyordu. Annemi ve kocasını tanımayacak durumdaydı. Başucundaki komodinin üstünde su dolu bir bardağın içinde takma dişleri duruyordu. Korkmuştum, odaya sinmiş ilaç kokulu ölümden. Babaannem ise karaciğer kanseri aldı götürdü. Babamın ölümünden 1 yıl sonra. Kendimi bir hastane yatağında ölmek üzereyken düşlüyorum. Yorgun, küçülmüş, bir deri bir kemik yatıyorum sırtüstü. Burnumda hortumlar, ağzım yarı açık. Canımın çekilmekte olduğunu hissediyorum. Tam o anda neler düşüneceğimi merak ediyorum şimdi. Hayatımın en önemli anları geçecek mi gözümün önünden? Sanmıyorum. Ama geçseydi neler anımsardım. Bir otelin koya bakan terasını mı? Sokakta yalın ayak koştuğum bir gece yarısını mı? Bir adamın kendini yere atıp çırpınarak ağlayışını mı? Ateşlenmiş bir çocuğun başında geçirdiğim bir öğle sonunu mu? Sahip olduğum ilk boya kutusunu mu? Bir ilkokulun bahçesindeki uğultuyu, bir tren istasyonunun yalnızlığını mı? Bilmiyorum. Bildiğim şu, ölürken bu dünyada çekmem gereken tüm acıları çekmiş olacağım. Çabucak siliyorum bu sahneleri kafamdan. Karmaşık duygular içindeyim. O kadar birdenbire geldi ki olayı tam olarak kavrayamadım. Başlangıç erken tanı, sözcükleriyle avunmaya çalışıyorum. Atlatabilirim. Bunu başaran birçok insan tanıdım. İnatçı ve güçlüyüm. Ne olursa olsun çabucak teslim olmayacağımı, sonuna kadar direneceğimi biliyorum. Ölümü kendimden bu kadar uzakta tuttuğum bir dönem daha olmadı hayatımda. Neden şimdi karşıma çıkıyor? Bütün fırtınalardan, savrulmalardan sonra tam hayatın düzene girmişken kim seslendi ona? Bahar. Ağaçlar çiçekte. Boğazın iki yakasında erguvanlar açmış. Deniz açık yeşil. İstanbul'un en güzel zamanı. Evet, dünya güzel. Adil değil, biliyorum. Pek huzurlu bir yer değil. Dört bir yanında savaşlar, açlık, kötülük sürüp gidiyor. Ama iyi şeyler de var. Ve şimdilik yaşamak için en elverişli gezegen burası. Yaşamak. Ama nasıl da pamuk ipliğine bağlı yaşamak. Nasıl da tuzaklarla dolu. İyi kötü, beklenmedik sürprizlerle. Ya ameliyatta ölürsen? İlk ameliyatım olacak bu. Narkozdan, kan kaybından, kalp durmasından ya da hipotansiyondan ölmeyeceğimi kimse söyleyemez. Kesinlikle birinden biri olabilir. Ama şu anda bulunduğum arada otobüsün ya da kamyonun altına da girebilir. Ölümü ne zaman düşünsem önce geride bırakacağım insanlar gelir aklıma. Canıma kıyma isteğim birilerinden öcümü almak isteyeli iç içe gelişti zaten. Tersine öc almak için yaşamaya karar verdiğim ya da yalnızca çocuklarım için caydığım da oldu. Ne olacak benden sonra diye düşünüyorum yine. Çocuklarım büyüdü artık. Bana pek gereksinmeleri yok. Üzülürler elbette. Çok üzülürler. Ama unuturlar. Eşim de bir süre ağlar. Tüketir kendini. Sonra ister istemez başka birini bulur. Ölüler sanıldığından daha çabuk unutulurlar. Galeriye gider gitmez eşime telefon ediyorum. Sesi kaygılı. Ama ben olabildiğince hafifseyerek aktarıyorum durumu. Ve merakını gidermeye çalışıyorum. Ankara'da. 2 gün daha kalacak orada. Onun beni sevdiğini, hastalığı atlatıncaya kadar yanımda olacağını ve bana iştenlikle sarılacağını biliyorum. Gene de doktorun söylediklerinin tersine ve kimsenin kestiremeyeceği bir biçimde uzun sürer ve zorlu bir tükeniş süreci yaşamak zorunda kalırsam neler olacağını kimse bilemez. Her insan yükünü kendi taşır ister istemez ve düşmeden önce düştüğünde başına gelecekleri bilemez. Yoldan aldığım 2 demet nergizi vazoya yerleştirip masama koyuyorum. 3 gün sonra ev taşımak zorundayım. Daha önce anlaştığımız nakliyeciye telefon edip pazar günü taşınacağımızı haber veriyor. Mobilyacıya ve perdeciye tuttuğum yeni evin adresini ve eşyaların gönderileceği günü bildiriyorum. İlk kez yeni alınmış koltuklarım ve seçilmiş eşyalarla döşenmiş bir evim olacak. Benim için biraz yadırgatıcı bu durum aslında ama kaçınılmaz. Çünkü ertelenmiş bütün intiharlardan ve güvenlik, rahatlık sayılan olgularla kimi genel geçer nesnelere bağlanmayı uzun süre reddettikten sonra bile yerleşik düzene geçme zamanı geliyor. Başına buyrukluk ve öfkeyle değil, akıl ve mantıkla düzenlenmiş hayatlara küçümsemeden hatta gıptayla bakma dönemimi ister istemez geliyor sonunda. İnsan her ayrılıktan sonra elinde valiziyle kapı önünde kalmaktan, bomboş odalarda uyanmaktan ve eskicilerden kırık dökük toplamaktan usanıyor bir gün. Huzurlu beyaz duvarlar ve meşe dolaplar istiyor. Ama bugün bir kez daha anlaşıldı ki hiçbir garantisi yok bunların. Kurulan her yeni denge çabucak bozulabilir. Geçmiş geçmiştir ve geleceğin önü bir anda kesilebilir. Bunu ilk kez bu kadar derinden duyuyorum. Kendimi, bütün yaşadıklarımı bağışlıyorum. Çünkü artık zararsızım. Hiçbir şeyden emin değilim ve biraz korkuyorum. Öğleden sonra sergisi açılacak olan ressam geliyor. Bir zamanlar bir tutkuyu bölüştüğüm birisi bu. İçimdeki onulmaz acının birkaç yıl boyunca nesnesi olmuş biri. Toprak ayaklarımızın altından kayarken duyduğum kedere yabancı kalan, kendi acısına bile uzaktan bakan biri. Yitirdiğimde ölmek istediğim ve şimdi yalnızca herhangi birisi. Onu bir başka kentte bıraktım ve ayrılığın yükünü tüketici bir yanılsama olarak aylar boyu tek başıma taşıdım. Işığı sönmüş bir deniz feneri gibi uykusuz ve bütün tehlikelere açık. Kendimi onarmak için ağırdan aldım, rüzgarlara vurdum. Ama sonunda yavaşça da olsa silindi yüzü. Önceden az çok tanışan 2 insan gibi selamlaşıyoruz. Yüzü bana eski yüzünü anımsatmıyor. Rahat görünmeye çalışıyor ama çekingen ve dikkatli. O kadar uzun zaman inatla savundu ki kendini. Hüzün verici bir siniklik var tavrında. İtici bir suçluluk duygusu. Onu aramızdaki her şey bittikten 4 yıl sonra yeniden görmek, bir tutkudan bütünüyle ve hiçbir şey kalmamacasına kurtulmuş olduğumu kesin olarak anlamamın sevincinden başka duygu uyandırmıyor bende. Ona başka bir gözle bakmıyorum artık. Benim olmayan, kaybetmekten korkmadığım biri olarak. Geriye kalan hiçbir şey yok. Ne suç ortaklığı ne de az çok yakın bir duruş. Yarım kalmış bir acı yok. Zorla vazgeçilmiş dostluk, güzellik yok. Geçmişte bıraktığım bu adam değil. Bu bir başkası. Ben onu boşu boşuna sevmiş ve yoktan var etmişim. Çoğaltmış, yüceltmiş, sevgime değer bulmak için olduğundan daha büyük ve önemli kılmışım. Bu yanılgıda uzun zaman direnişim yalnızca benim sorunum. Acı çekme ustasıyım çünkü ben. Ama şimdi ne bağışlama ne bağışlamazlık var artık burada. Ne pişmanlık ne şöyle ya da böyle bir duygusallık var. Kala kala gittikçe silikleşen ve çok seyrek anımsanan bazı anılar kalmış geriye. Unutulmayacak sandıklarımdan kalan küçük kırıntılar. Ama onlar bile ona benzeyen ve gerçekte hiçbir o zaman olmamış biriyle ilgili. Belki ben de bir başkasındaydım o zaman. Şimdi bambaşka biriyim. Nasıl görünüyorum ona, o neler düşünüyor benim için? Önemi yok. Başıma gelebilecekler açısından daha güçlü duyuyorum kendimi. Anlıyorum ki o benim için şimdi yakalandığımdan daha korkunç bir hastalıktı. Ve ben sağ salim çıktım bu ateşin içinden. Yanlış sevilmeler. Özellikle yanlış sevmeler. Ama yaşamlarımız bunlar üzerine kurulu değil mi? Hep kıskandım. Doğru sevmiş ender kişileri ya da öyle görünmeyi başarabilenleri. Belki de gerekenden daha uzun süre öyle olduğuna inanmayı yeğlemiş olanları. En azından. Yoksa nasıl olsa her aşk kazaya, yanlışa dönüşür zamanla. Resimleri asıyoruz. Aramızda başka sanatçılarla kolayca kurduğum iletişim, o olağan iş arkadaşlığı bile yok. Birbirimize anlatacak hiçbir şey yok. Resimleri de eskisi gibi etkilemiyor beni artık. Ustalığı yerli yerinde ama coşkusunu, çığlığını kaybetmiş sanki. Uzlaşmış, durağanlaşmış fırçası. Daha biçimci, anlatımcı, sınırlı ve tutkusuz. Akşam üzeri sergi hazır. Resimlerin satış bedellerini saptıyoruz. Gitmesini bekliyorum. Ama o biraz daha kalması gerektiğini düşünüyor olmalı. Eski bir alışkanlık. Ondan ayrılmak istemezdim hiç. Ve beni bırakıp gitmesi gerektiğinde hırçınlaşırdım. Şimdi soğuk ve aldırmaz davranmak istemiyor olsam da artık kendisine hayranlık duymadığımı seziyor. Bu kayıtsızlıktan daha yıkıcı bir şey onun için. O gider gitmez bir tanıdığıma telefon ederek hangi hastanede ameliyat olmamın doğru olacağını soruyorum. Yakınım bana bir tıp fakültesi sekreterinden randevu alıyor ertesi gün için. Bu hanım hastane vakfında görev yapan tanınmış bir jinekoloğun beni hemen yarın görmesini sağlayacak. Randevu sırasını beklemek zorunda kalmayacağım böylece. Eve yürüyerek gidiyorum. Hava kararmış. Kaldırımlara düşen ışıkların içinden geçiyorum. Henüz sağlam adımlarım, canlı. Bunun ayrımına varıyorum. Bedenimde taşıdığım kötülük her neyse beni teslim almamış daha. Biriyle uzun uzun konuşmak istiyorum. Bir anlık bir bakışma, yakınlık ve genişlik umarak. Kocam burada olsaydı keşke. Onunla önemli bir konuyu konuşmak o konu hakkındaki kavrayışımı derinleştiriyor. Dünya ile barışıyor, gölgeden ışığa geçiyorum. Ama şimdi o yok ve ölümün gölgesi çok loş. Bütün gölgelerden daha soğuk ve loş. Yoğun yaşadım. Bu kadarıyla da yetinebilirdim belki. Birçok insana göre oldukça uzun yaşamış sayılırım. Yanlışlıklar, kaygılar, kederler, insanca şeyler var ardımda. Yazdıklarım onaylama isteğim ve sonra kırılıp vazgeçmem var. 4 yıldır para kazanmak için yazdığım senaryolar dışında bir şey yazmadım. Tek satır yazmadım. Yazmayı özlemedim, istemedim. Sorun tüm varlığımı yazmaya adamadan yazamayışımdı. Bu yüzden bir dönem yazmak yaşam alanımı gereğinden fazla daralttı ve sınırladı. Sonra artık yazmadığım süre içinde her şey yeniden düzene girdi. Olması gerekenler gerektiği gibi oldu. İnsanlarla ilişkilerim tatlılaştı. Yaptıklarım ve asıl yapamadıklarım için suçluluk duymaz oldum. Ama öte yandan yazmak benim için dünya ile kurabileceğim en yalın, aynı zamanda en anlamlı bağlantı oldu her zaman. Yazmak değiştirdi beni, yetkinleştirdi, cesaretimi artırdı. Oysa ne kadar az yazdım daha. Ölüyorum ve ardımda çok az şey bırakıyorum. Kapımı açıp eve giriyorum ve tam o anda yakıcı bir yazma isteği duyuyorum birden. Telaşa bir benzer bir çarpıntıyla soluğumu daralıyor. Ama ne anlatmak istediğim konusunda hiçbir fikrim yok. Masanın başına oturmak ve önüme bomboş bir kağıt koymak istiyorum yalnızca. Sessizliğin ortasında ürküntüyle beyaz kağıda bakarak ve ağlama isteğimi bastırmaya çalışarak oturmak. Ölümün gölgesinden sıyrılmak için buna gereksinmem varmış gibi geliyor bana. Yatmadan önce TV'ye bakıyorum. Güneydoğu'da savaşan, mayına bastığı için ayağı kopan binbaşının seddedeki kanlı görüntüsü korkunç. Kendisini taşıyan askerler şöyle diyor. En kısa zamanda aranıza döneceğim. Bu ortamda doğudan batıya her gün onlarca gencin cenazesinin geldiği bir dönemde benim gibi birinin ölümden korkması nasıl da utanç verici. Neler yaşıyor bu gencecik çocuklar? Ölünceye kadar ne yaşadılar? Neleri, kimleri özlediler? Bir kızı öptüler mi? Bir kadınla seviştiler mi? Denize açılıp kürek çektiler mi? Sarhoş olup ağladılar mı? İlk maaşlarıyla analarına çorap aldılar mı? Son anda neler geçti belleklerinden? Son sözleri ne oldu? Uyuyamıyorum. Sabah. Onarılmakta olan tarih fakülte binasının birbirine açılan tozlu ve sonsuz koridorlarından bayan sekreterin aceleci adımlarına yetişmeye çalışarak geçiyorum. Bir kapı açılıyor. Beyaz önlüklü genç bir kadın bir deney faresini çarmıha germekle uğraşıyor. Raporumu uzatıyorum ona. Tam olarak ne anlama geldiğini bir kez daha duymak, emin olmak istiyorum. Bakıyor. Aa diye bağırıyor panik içinde. Aman tanrım çok kötü. Hemen ameliyat olmanız gerekiyor, hemen. Laboratuvardan çıkıyoruz. Bacaklarım titriyor. Bir pencerenin önüne yürüyüp sırtımı pervaza dayıyorum. Çevreme bakınıyorum. Tavanlar baş döndürücü bir uzaklıkta. O boşlukta kaybolabilirim. Koridorların sonundaki kör bir noktada yok olabilirim. Ölüm ilanımı görüyorum bir gazetede. Büyükçe, kara harflerle basılmış adımı. Dışarıda hava puslu. Tomurcuklanmış ağaçlar açık yeşil. Narin kollarını göğün griline doğru uzatmışlar. Arabalar tıklım tıklım dolu otobüsler geçiyor yoldan. Hayat büyük bir gürültüyle sürüyor. Ben olmadığım zaman da böyle olacak. Doğumlar, nikah ve cenaze törenleri sonsuza kadar sürecek. Ölüler gömülecek. Sonra onlar hiç yaşamamışlar gibi her şey eski haline dönecek. Nereye gömülmek istiyorum? Bilmiyorum. Gömülmek istemiyorum. Denize karışmak isterdim. Ya da kül olmak. Camların ötesinde uzanan sessiz, mağrur, sırlarla dolu denize bakıyorum. Sessizce ağlayarak. Son kez görüyorum her şeyi, son kez. Yapmayın, birazdan hocayı göreceğiz ve gözyaşlarınızın boşuna olduğunu anlayacaksınız, diyor sekreter. Bu genç doktor korkuttu sizi biraz ama hastalarla ilgili deneyimsizliğinden oldu bu. O bir patolog. Yalnızca raporları görüyor, insanları değil. Muayene masasından kalkıyorum. Ömrüm boyunca ne çok yattım kalktım bu soğuk kadın masalarına. Bunlar çaresizlik duygusu ve ürperti uyandırır insanlarda. Dizlerinizin iç kısmına değen metal yarım yuvarlaklar üşütür içinizi. Dünyaya karşı hiç olmadığınız kadar savunmasız, çaresiz ve utanç içinde kasılır kalırsınız. Bu masalar ürkütücü bir kadınlık serüvenini simgeler ve insanı yavaş yavaş kaçınılmaz sona doğru götürürler. Gebelikler, düşükler, doğumlar, kürtajlarla, polip ve miyomlarla ya da kanserli hücrelerle azala azala yol alırlar ölüme doğru. Hastalığı bu aşamada yakalamak inanılmaz bir şans. Sizi ameliyat edeceğiz ve hiçbir şeyiniz kalmayacak, diyor doktor. Rahim alınacak değil mi? Belki yumurtalıklardı, bakacağız. Biraz korkuyorum hastalığın adından. Korkmanız doğal. Hayat değerlidir ama geçecek. Hem kendinize hem de bize güvenin. Açık pencereden sevinçle ötüşen kuşların sesi geliyor. Belki de korkmam gerektiği kadar korkmuyorum. İçimdeki oluşumun öldürücü gücünü duymuyorum daha. Hayat değerlidir, evet. Buna inanıyorum. Ve güneşli bir pazar sabahı. Yıldızların ard arda kaydığı bir yaz göğü. Olgun yemişlerle dolu bir incir ağacı geçiyor aklımdan. Öğle uykularımı ninnileyen Ağustos böceklerini duyuyorum. Ayaklarımda kalın yün çoraplar, karnım burnumda oturmuş, bir köşe penceresinden sokağa bakarak çocuğumun erkek mi kız mı olacağını merak ettiğim bir akşam üzerine anımsıyorum. Sonra onu dünyaya getirdiğim karlı sabahı, gözlerinin siyahtan laciverte, koyu maviden yeşile dönüşünü izlediğim günleri, bütün beklenmiş ve özlenmiş karşılanma anlarını. Ameliyat günü belirleniyor. Galerideki açılış kokteyline gecikiyorum biraz. Tuvaletin aynasında gözyaşlarımı yüzümde bıraktığı izleri siliyorum. Aksayan bir şey yok. Ama gürültücü, yorucu. Her ay yineleyen bu törenden sıkılıyorum nicedir. Yalnızca içki içmeye gelen bazı insanlardan, yavan, tatsız konuşmalardan bıktım. Neşesiz ve gerginim. Rengim soluk ve kafamın içi bomboş. O gece sanatçı dostlarla yemek yiyoruz bir evde. Ölçülü ve suskunum. Bu yemek benim bu insanlarla yediğim son yemek sanki. Son kez bir aradayız. Daha sonra ben artık bu dünyada olmadığım zaman onlar bir an bu geceyi anımsayarak benim durgunluğumu, onlarla son kez birlikte olduğumu bilemediklerini düşünecekler. Durumumla ilgili hiçbir şey söylemiyorum onlara. Alışılmış sözcüklerle avutulmak, hafifsenerek yüreklendirilmek, ilgiyi üzerimde toplamak istemiyorum. Konuşulanlar benim gerçeğimden çok uzak. Ressam, sanat eğitiminin sorunlarından söz ediyor. Konuşurken iyi kötü her şeye karşı çıkmak ilkesine sadık kalarak. Galerideki halinden daha güvenli ve rahat burada. Ben yokmuşum gibi davranabiliyor. Söyledikleri ondan daha önce de duyduğum bildik şeyler. Ama onu hiç tanımıyorum artık. Kaşları bu kadar kalın mıydı? Boynu hep böyle mi tutardı eskiden de? Terasa çıkıyorum. Gece serin. Karşı kıyının ışıkları ateş böcekleri gibi yanıyor uzakta. İçerideki konuşmalardan bana ulaşan uğultuya derinlerden bir şarkı karışıyor. Şarap ve tütün tadı var ağzımda. Bütün duyularım hüzün. O şimdi tanıyamadığım adama benzeyen adamla kent giriş çıkışındaki yol kıyılarında mevzilenmiş ıssız lokantalarda oturur içki içerdik bir zamanlar. Uzanıp alnına düşen saçlarına dokunmak ister dokunamazdım. Sürekli tedirgin, uzlaşmaz ve kırıcıydık birbirimize karşı. Hangimizin daha az sevdiğini anlamaya çalışırdık bıkmadan. Ne ileri ne de geriye doğru yol alamadan hep o kör noktada sorular, suçlamalar ve öfkelerle tarazlanmış, eprimiş zamanı geriye kazanmaya çalışırdık. Bir daha birini böyle sevebilir miyim? Yeniden sevmek için güç ve zamanım olacak mı bir daha? Severken ölmüş olmayı istiyorum şimdi. Ya da burada hemen bu gece aşık olmak istiyorum yeniden. Kısa da sürse, başlı başına bir yanılsama da olsa, aşk insanın kendini yeniden yaratması değil mi? Kendi yüreğine ulaşmada kışkırtıcı bir keşif yolculuğu değil mi? Ama çoktan bitmiş ve ardında yangın yerleri bırakmış bütün sevdaların sesi var içimde. Gördüğüm kentlerin, geçtiğim yolların yalnızca birkaç saati ya da olağanüstü akşamları bölüştüğüm ve sonra unuttuğum bütün insanların yüzleri. Sonradan anımsananlar dokunaklı, iyi ve değerli görünür insana. Ama şimdi bir yenilgi kokusu var her şeyde. Taşınıyoruz. Hızla yerleşiyorum. Bütün iyimserliğime karşın bu kadar özendiğim eve bir daha dönmeyeceğim kaygısı var içimde. Ama bir yandan da iyi oldu bu değişiklik. Kendimi düşünecek zamanım oldu. İşle ev arasında koşuşturuyorum. Dalgınım biraz. Çok sigara içiyorum. Eşim ve çevremdeki herkes hastalığımın geçici olduğuna inanmış görünüyor. Hastaneye yatacağım gün öncesi evdeki bütün dolapları elden geçiriyorum. Özel mektuplarımı ayırıyor, bazılarını küçük parçalara bölerek çöpe atıyorum. Genç kızlığımdan kalma 2 günlüğün aptalca bulduğum sayfalarını ayıklıyorum. O gece eşimle dışarıda yemek yiyoruz. Ben iyileştikten sonra yeni evimizde sürekli birlikte yaşayacağız. Onunla 8 yıllık evlilikten sonra 3 gün içinde boşandık. 1,5 yıl ayrı evlerde yaşadık. Alışılmış evlilik düzeninin yarattığı bunalımın, bıkkınlığın, bencilliğin ve sahiplenmenin üstesinden gelmeye çalıştık. Ayrıldığımızda değişik nedenlerle ikimiz de çok hastaydık ve uzun süre birbirimize işkence etmiştik. Başlangıçta onu sonsuza kadar reddetmiştim. Ama yalnız kaldığımda, öfkem yatıştığında benim için gerçekten ne anlam taşıdığını anlamaya çalışmak zahmetine değeceğini düşünmeye başladım. Bütün beraberlikler egemenlik mücadelesi süresinden geçer. Kimi zaman da bir taraf yenilir, teslim olur. İki taraf da teslim olmuyorsa karşılıklı olarak mevziler kazanılır ya da kaybedilir. Ve kişilerin yaşama alanlarının sınırları belirlenir. Bu yazılı olmayan bir barış anlaşmasıdır. Sorunların tümünü çözmez belki ama temelde işe yarar. İki ayrı insan, iki bağımsız birey olarak ortak hayatı sürdürmeyi kolaylaştırır. Bunları böyle dümdüz, özetle ve kolaylıkla düşünüyorum şimdi. Olan bilinçli bir planlamayla gerçekleştirilmiş durumlarmış gibi. Mantıkla, bilgiyle varılmış sonuçlarmış gibi. Öyle olmadı. El yordamıyla oraya buraya çarpa çarpa gide gele oldu. Gerçekte her savaş korkunçtur. Yıkar insanı. Derin yaralar açar. Dahası öldürebilir. Bütün bunların içinden geçtik. Başka insanlara da baktık. Anlamsız, boş, artık yorucuydu. Benim çelişkim yalnızlığı bir yaşam özgürlüğü olarak kabul edip sevmem ama uygulamada o yalnızlığa dayanamayışımdı. Yalnızlık insanın dış kabuğunu kalınlaştırıyor. Dünyada gizlenen iç ise zayıf ve kırılgan kalıyor. Maskemi indirdiğimde ya da kendi kendimle kaldığımda güçlülük sandığım inat ve özgüven bir anda paramparça olabiliyor. Apartman yöneticisi ve kapıcılara, mahalle muhtarları ve ev sahiplerine duyduğumuz yasal sorumluluk yüzünden yeniden evlendik. Sonra birlikte daha geniş bir eve taşınıp ikiye bölünmüş gündelik hayatımızı kolaylaştırmak istedik. Yeni bir kedi aldık. Öncekiler gibi siyah tekir. Uzun tüylü, kalın kuyruklu, sarı gözlü. Saksılar dolusu çiçek ve normal insanlar gibi yaşamak için gereken başka şeyler. Çok zaman bulunduğunuz sandığımız yerde değilsinizdir. Kendi kendisine yeter sandığınız birisi bundan çok daha azını başarmış olabilir. Burada hiçbir çelişki yok. Şu görüntü ilginç. Asansördeyiz. Ameliyata gidiyoruz. Hastane çantam eşimin elinde. Bense kuş tüyü yastığımı kucaklamışım. Gülüşüyoruz. Çok iyi diyor eşim. Hastanede rahat etmeyi istemen ölmemeye karar verdiğini gösteriyor.